Akşamlar. İyi akşamlar. Genç Akıl'a hoş geldiniz. Bu akşam inşallah Ömer Erbaba ile beraber konuşacağız. Kendisi geldi. Yavaştan alıyorum.
Merhaba.
Merhabalar Bilge Hocam, nasılsınız?
İyiyim Ömer Hocam. Sizler nasılsınız?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
Gelenlere yavaştan merhaba diyelim. Bu akşam Genç Akıl'da Ömer Elbaba ile beraberiz. Beraber Kur'an perspektifinden dengeli yaşam hakkında konuşacağız. Dengeli hayat hakkında. Yavaştan başlayalım o zaman. Yorumları kapatıyorum hocam.
Tamamdır. Görüntümüz nasıl Bilge Hocam? Sesinizde problem var mı?
Benim için gayet güzel bir yorumları açtım. Görüntü ses nasıl diye yazarsanız çok sevinirim.
Onları kontrol etmiş olalım. Ondan sonra Allah'ın izniyle yavaştan başlayalım.
Bir sıkıntı yok sanırım. Olsa söylenirdi gibi geliyor.
Tamam.
Tamamdır o zaman. Yavaştan başlayalım o zaman.
Başlayalım hocam. Ben evet, buyurun.
Öncelikle Ömer Hocam hoş geldin tekrardan. İzleyenler de bu pazar akşamını bize ayırdıkları için çok teşekkür ediyorum. İlk önce Ömer Hocam'dan kendisini tanıtmasını isteyerek başlayacağım. Buyurun hocam.
Hocam 26 yaşındayım. Mekatronik mühendisiyim. Kur'an ile yaklaşık 5 yıldır aktif olarak çok şükür okumalarımızı gerçekleştiriyoruz. 1,5 yıldan beri de Genç Akıl'la birlikte yine Kur'an merkezi çalışmalarımız çok şükür devam ediyor. Bu şekilde diyelim. Ondan sonra inşallah yayınımızın devamında yine birkaç girizgah yaparız.
Çok memnun olduk hocam. Çok teşekkür ederiz. Yavaştan başlayalım o zaman. Bu başlığı neden seçtiğimizden bahsedelim. Ne anlama geliyor? Söz sizde Ömer hocam. Buyurun, ben dinliyorum.
Hocam denk konusu hakikaten yelpazesi oldukça geniş bir konu. Hele ki öznesi her güne başka uyanan insan olunca. Dengenin bugün üç ana alt başlığını inceleyeceğiz. Harcamalarda dengeleyeceğiz, üslupta denge ve duyguda dengeleyeceğiz. Duyguda dengeyi de inşallah sevgi duygusunda, aşk duygusunda dengeleyeceğiz. Acaba orada nasıl dengeli olmamız gerekiyor? Üslupta nasıl dengeli olmamız gerekiyor? Harcamalarımızdaki dengeyi nasıl korumamız gerekiyor? İnşallah böyle bir girizgah yapmış olacağız. Bu denge konusunu seçmem de hocam biraz garip oldu. Çünkü ben motosiklet kullanıcısıyım. Aktif olarak kullanıyorum yaklaşık 7-8 yıldır. Ve inanın hocam motosikletin bana vermiş olduğu böyle İslam bir perspektif var. Yani hakikaten motor kullanarak ya İslam mı düşünülür? Hocam motosikletle İslam'ın ne alakası var diyebilirsiniz. Haklısınız da. Ama hocam inanın motosiklette kullananlar bilir, dengede olmak, yolda olmak sizi varoluşsal sancılar çektirebiliyor. Öyle sorular aklınıza getirebiliyor. Bu şekilde denge konusunu seçmeyi tercih ettim. İnşallah yavaştan başlayalım. Belki ilerleyen safhalarda böyle bir es verip yine motordan bahsedebiliriz. O zaman izninizle başlıyorum Bilge
Tabii ki.
Hocam.
Buyurun. Söz sizde hocam.
O zaman bir peygamber duasıyla başlayalım. Rabbim göğsüme genişlik ver, işimi bana kolaylaştır, dilimden bağ çöz ki ne demek istediğimi anlasınlar. Harcamalara denk. Şimdi harcama dediğimizde ilk aklımıza gelen aslında terimlerden birisi. Aslında terimlerden birkaçı ekonomi oluyor, iktisat oluyor. İktisat nedir? Bunu inceleyelim. İktisat kelimesi Arapça bir kelime olup kast kökünden geliyor. Yani iktidar üzerine hareket etme, harcamalarda tasarruflu olma anlamına geliyor. Bakın daha hemen dengeyle başladım. Temel ayetler olarak değindiğimiz bu ayetler Medeni surelerin ayetleri. Denge ayetlerinden bahsedeceğimiz zaman Medeni sureleri daha fazla referans alacağız. Özellikle harcamalar bölümünde. Yani hicretten sonra oluşan küçük Müslüman topluluğunu inşa eden ayetler bunlar, Medeni ayetler. Daha sonra o küçük topluluk şehirleri, ülkeleri, kıtaları birbirine bağlayacak bir yapıyı oluşturacak inşallah. Nisa suresini ele alacağız. Temel olarak oradan gideceğiz ama yine başka surelerden, başka ayetlerden katkı da yapacağız. Nisa suresi Medine'ye hicretin 5. yılında indirildiğini biliyoruz. Bu surelerde öncelik hocam, mesela çok garip çalışmaya başladığımda öncelik abdest alma değil bu surelerde. ya da cuma değil, içki değil. Hicretin ilk dönemlerindeki önceliği ne verilmiş biliyor musunuz? Finans, harcamalar konusu verilmiş.
Ne kadar değerli.
Evet, Nisa suresi 29 diyelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ey iman edenler, karşılıklı rızaya da dayansa birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. Tabii ki meşhur ticaret hariç ve kendinize kıymayın. Çünkü Allah sizin için bir rahmet kaynağıdır. Yine bunu destekleyen bir ayette Bakara suresi 188. ayette birbirinizin mallarını gayrimeşru bir biçimde yemeyin ve günaha girerek bile bile insanların hakkını yemek için o malları kullanarak yetkililere ulaşmayın diyor. Bu ayetler bize makam, mevki, yönetme idaresine sahip olan kişilere ulaşmak, mallarınızı onları etkilemek için kullanmayın diyor. Sokakta yüzüne dahi bakmayacağınız kişilere sırf idare sahibi diye hediye saat götürmeyelim mesela. İşletmeleri siyasete, idareye alet edin. Yolsuzluk yapmayın. Kötü zenginler ve büyük şirketler siyasileri parmaklarında oynatabiliyorlar. İdareciler bu hevaya düşerse bedelini maalesef halk ödemek zorunda kalır. Kaldıramayacakları yükün altına girmiş oluyor idareciler. Yasaları, kanunları kötü zenginlerin istekleri doğrultusunda açık bulundurarak halkın parasını çalmak için kılıfına uydurabiliyorlar. Bilgi Hocam, bu anlattığım şeyler sanki bugün anlatıyor değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle.
Ama hocam, yani halbuki Allah bunu 1400 yıl önce bize bildiriyor. Aynen. Değişen göz ki, aynen sadece formlar, yöntemler.
Aynen.
Kötü
İnsanlar
ve iyi hep... baki kalıyor.
İnsanlar değişiyor ama roller hep aynı. Bir şekilde zalimler, mazlumlar oluyor. Yine bir böyle yalan söyleyeni oluyor ve yalanın karşısında duranlar oluyor. İşte nerede evet. duracağımızı seçmek bizim kendi tercihimiz aslında.
Mesela yine o dönemlerde Hazreti Ali halifeyken Akil var, Hazreti Ali'nin kardeşi. Para istiyor Hazreti Ali'de. Diyor ki param yok Hazreti Ali. Diyor o zaman Beytül Mal'den ver, yani devlet hazinesinden ver. Hazreti Ali de saçtan sıcak parçayı alıyor, kardeşine dokunuyor. Nasıl diyor, canın yandı mı diyor. Hazreti Ali devam ediyor, diyor ki beni ateşe atma, benimle alay etme diyor. Yani Beytül Mal'den sana para vermem söz konusu değil. Siz alın bu öbürüne uyarlayın hocam bunu.
Hocam yani İslam keşke direkt... bunu uygulayabilen insanlar olsa o kadar değerli.
Evet. İnşallah hocam. İnşallah bizler de belki o yerlere gelir ve hakikaten İslam'ı hakkıyla yaşayabilenlerden olabiliriz inşallah.
İnşallah.
İslam bireyleri inşa ederek toplumsal bir yapıyı kurmayı hedefliyor. Bu medeniyette olmazsa olmaz şey ticari ilişkilerdir. Kimimiz bakkal, müzisyen, veteriner, mimar, bankacı, veznedar, veteriner olabiliyor. İnsanların birbiriyle olan ilişkileri ticari faaliyetle ortak noktada buluşmak zorunda kalıyor. Yani mesela şimdi bizim kasabımız var, Kasap Çetin abi. Benimle onunla böyle ortak ticaretten başka ne gibi faaliyetim olabilir ki? Hani elbette çay içmişliğimiz var, böyle birbirimizi gördüğümüzde elbette selam vermişliğimiz var ama mesela Peynirci Mehmet abiyle keza aynı şekilde. Yani esasında bizim insanlarla buluştuğumuz nokta ticaret noktası oluyor. Ticaretle biz insanlarla iletişim halinde bulunabiliyoruz. Dolayısıyla bu ticari ilişkileri doğru bir şekilde kurduğumuza emin olmamız gerekiyor. Ayetin devamında duru bir ticaretin, alanın ve satanın razı olacağı bir ticaret yapmasını söylüyor. Duru bir ticaret, alanın ve satanın razı olacağı bir ticaret. Ne demek hocam bu? Şu demek, yani adamı kazıklama. Arabanın önü 2016 model, arkası 2016 model. Yapma. Meyve tezgahlarında böyle güzel meyveleri koyup arkadan çürükleri satma. Kiracına faiz zamlar yapma, abartma. Kusurları gizleme ey satıcı. İyi ve kötü yönleriyle dengede ol. Şimdi bu örnekler tabii biraz daha esnaf bari örnekler. Şimdi ben mekatronik mühendisiyim hocam. Tasarım yapıyorum. Şimdi iğneyi karşı tarafa, çuvaldızı kendinize oturalım. İş yerindeyken işini yapıyorken. O süre zarfında bile sadece işimizi yapmak önemli. Özel işlerimizi yapmamız gereken işlere karıştırmamamız lazım. Hocam Allah affetsin, eskiden olurdu böyle bir anda iş yaparken işte bir yandan gidip böyle özel konuşmalara girmek. Atıyorum böyle Twitter'a bir Instagram'a gireyim bakayım ne var falan yapmak. Bunlar olabiliyor. Ama burada biraz daha hassas olmamız gerekiyor bu noktalarda. Maaş verilmesinin sebebi iş yapmamız. Patron ve çalışanın arasındaki münasebet de aslında bir ticaret. Biz tecrübemizi ve vaktimizi ayırıyoruz, veriyoruz. Patron da bize bunu maaş olarak veriyor. Burada da bir ticaret var. Patron da hakkıyla verecek maaşları. Sonradan sürprizler olmayacak mesela. İşini hakkıyla yap. Öyle bir yap ki Martin Luther King'in dediği gibi. Yine karşıya çuval, şey karşıya yine çuvaldızı kendinize vuracağım. Eğer sizden sokakları süpürmeniz istenirse. Yani robotu güzel programlamanız istenirse ya da güzel bir tasarım yapmanız istenirse ya da bir bina inşa etmeniz gerekirse. Michelangelo'nun resim yaptığı, Beethoven'ın beste yaptığı, Shakespeare'in şiir yazdığı gibi süpürün, programlayın, temizleyin, devamını siz getirin. O kadar güzel süpürün ki gökteki yerdeki herkes durup burada işini çok güzel yapan bir çöpçü yaşıyormuş desin. Ticari ilişkilere dikkat edilmesi sadece ticaretin yozlaşmasıyla alakalı değil. Bu ticaretteki yozlaşma topluma da sirayet ediyor. Nasıl? Parayı nasıl kazanıyorum hususunda hassasiyetimizi kaybettiğimiz zaman ölçümüzü, dengemizi kaybetmiş oluyoruz. Birbirimizi önemsemeyi bırakıyoruz. Birbirimizi önemsememek ne demek hocam? Önemsemek ne demek? Hassasiyeti bırakıyoruz. Bakkala gidip 3 kilo parası aldığın pirinci 2,5 kilo olarak geri alıyorsan, gelişi güzel tartıyorsan, işini eğreti yapıyorsan, binanı inşa ederken malzemeden kaçırıyorsan, belediyenin denetimlerini rüşvet ile kapatıyorsan, aslında sen işletmen için kesmemen gereken faturayı kesiyorsan, göstermemen gereken gideri gösteriyorsan, vergi kaçırıyorsan, işçinin hakkını yiyorsan, bil ki bunlar gün geldiğinde karşına çıkacak. İsra
Bu
suresi.
kadar.
Eyvallah. İsra suresi. Ya gündelik yaşamdan örnekler olduğu için de hocam, belki hepimiz yer bulabiliyoruzdur bu örnekleri.
Hocam benim aklıma şey geldi ya. Benim çok üzüldüğüm bir şeydir. Bu KYK alınırken genelde kredi verilir ama bir de bursa verilen çok az bir kitle vardır. İnsanlar burs almak için kendi ailelerini fakir gösterir. Aileler bunu bilinçli yapar ya ve böylece burs kazanır. Gerçekten belki de bursa ihtiyacı olan birinin hakkını gasp ettiğinin farkında değil.
Kesinlikle, kesinlikle. İsra suresi 35. ayette Allah çok güzel, hani hocam ayetlerle hakikaten böyle samimi olarak tanıştığınız zaman etkilememesi mümkün değil.
Kesinlikle.
İsra suresi 35'te diyor ki ve ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam tutun. Tartıp değerlendirdiğinizde ise doğru kıstas ile tartıp değerlendirin. Böylesi çok daha yararlı ve sonuç alma açısından çok daha güzeldir diyor. Şimdi Allah bizden ne istiyor bu ayeti söylerken? Pirinci doğru tartmanı istiyor. Robotu doğru programlamanı istiyor. Binanın statik hesaplarını doğru yapmanı istiyor. Çünkü doğru ölçtüğün zaman ölçüyü tam tutun diyor. Yani doğru bir kıstas ile tartın. Allah tarttan niye örnek veriyor peki? Çünkü tartı ölçüdür. Ne kadardır? Kaderdir. Kaderinin doğru ağırlıklarını sen kendi elinle koyarsın terazinin her bir kefesine. Tartı standarttır hocam. Kalitedir. Aynı koşul altında hep aynı değeri verir. Tartı adildir. Kefesindekilere bakar. Kefenin kimin doldurduğuna bakmaz. Denge ve adalet birbirinden ayrılamaz bir bütündür. Tartı değerdir, kıymettir. İyisiyle kötüsüyle tartılacak bir şeylerin olmasıdır. Tartı dengedir. Denge derken hocam şöyle bir es veriyorum ki hani denge konuştuğumuzda şey olsun. Tartı dengedir. Denge derken iyilik ve kötülük dengesinden bahsetmiyorum. İyi ve kötü zaten birbirine denk olamaz. Aynı tartıda iyilik ve kötülükleri tartamayız. Hangisini referans alacağımız karışır birbirine. Her ikisinin tartıları farklıdır. Çabamız bu fani dünyada tartılacak güzel bir şeylerimizin olması ve kötülük terazimizi mümkün olduğunu hafif bırakmak. Boş bırakmak mümkün olmayacak ama mümkün olduğunca hafif bırakmak. Amacımız adil olan Allah'ın terazisinden rahmetiyle geçebilmek. Peki birbirinizi önemsemeyecek duruma gelirsek ne olur? Velâ tattilû nefsikum. Yani birbirinizi öldürmeyin. İktisadi yozlaşmalar toplumda başka suçları da maalesef beraberinde getiriyor. Haberlerde duymuşuzdur muhakkak. Alacak verecek kavgası. Şu kadar ölü, şu kadar yaralı. O düşmanlık orada bitiyor mu? Bitmiyor. Maalesef. Nisa suresi 30. ayete geçiyorum. Kim bunu düşmanca ve zulmetme kastıyla yaparsa onun zamanı geldiğinde ateşe mahkum edeceğiz. Zira bu Allah için çok kolaydır. Hocam bu arada yarım saati şey yaptığımızda haber verebilir misiniz? Rica etsem.
Olur hocam. 15 dakika olmuş daha.
Burada ateşe atılacak hocam kafirler. 29'da nasıl başladı? Ey iman edenler diye başladı. 30'da da kim bunu düşmanca zulmetle kastıyla yaparsa onu ateşe atacağız. Burada ateşe atılacak kafirlerden, müşriklerden bahsetmiyor Allah. Ayet kimden bahsediyor? Ey iman edenler. Benden bahsediyor. Senden bahsediyor hocam. Benden bahsediyor. Eğer siz de sapıtırsanız sizler ateşe atmaktan sakınma. İman ettik diye bunlardan nesil olmayacağınızı düşünmeyin. İmanımız sadece söylemden değil, kaynaklanmamalı bir hayat tarzımız değişiyor. Yaptığımız ticarette, birbirimizle olan ilişkilerde halimiz İslam üzerine olmalı. Barış üzerine
Aslında
olmalı.
iman ettim deyince iş başlıyor. Yalnızca iman ettik demek
Değil
de
mi?
bırakılacaklarını mı sanıyorlar diyor ya Ankebut gibi.
Aynen.
Asıl işte o zaman bakalım ne kadar imanımızı yaşayabiliyoruz.
Evet. Peki niye? Nisan suresi 28'de bunun cevabını veriyor aslında. Çünkü orada iki konuyu birbirine bağlıyor. Diyor ki Allah yükünüzü hafifletmek ister. Zira insan zayıf yaratılmıştır. Yani Allah bize bu kuralları koyuyor ki daha rahat bir yaşam yaşayabilelim. Yaptığımız kötülükler, dengesizlikler senden çıkacak, hayatından çıkacak. Helal paranın olmadığı yerde huzur da haramdır çünkü. İyi de hocam bu nasıl bir ütopya? Yani saydığınız o gündelik yaşamdaki şeyler herkes yapıyor. Herkes vergi kaçırıyor. Herkes fiş kesmiyor. Aldığınız pirinci herkes eksik tartabiliyor. Hassas davranmayabiliyorlar. Herkes böyle yapıyor diye bizim de bozuk şarkı ayak uydurmamız, bunları yapmamız mümkün değil. Niye değil?
Çoğunluk yapıyor diye meşrulaşmıyor neticede.
Evet. Çünkü hocam ve bizler Nuh'un torunuyuz. Nuh'un torunu olmak bir ömrün verilen mücadelede bir avuç insana temiz kalabilmektir. Bir kaynağa göre 950 yıl, diğer kaynağa göre 950 ay fark etmez bir ömür. Nasıl bir başarısızlık örneği ama Hazreti Nuh'un? Değil mi? Değil. İşte başarısızlık örneği değil aslında.
Değil, değil.
Çünkü başarı sonuç değildir. Allah'ın yap dediklerini yapmaktır demişti bir arkadaşım bana. Nuh olmak günah okyanusunda sevap adası olmaktır. Nuh olmak karada gemi yapmaktır. Hatırlayalım Nuh'un o ayetini. Nuh'un Hud suresi 38. ayette. Nuh gemide kara yaparken arasında. Derken o gemiyi inşa etmeye koyuldu. Şimdi toplumun önde gelenleri ne zaman ona rastlasalar onunla alay ederler. O derdi ki siz benimle alay ediyorsanız hiç kuşkunuz olmasın ki zaman gelecek tıpkı sizin gibi biz de sizinle alay edeceğiz. İleri gelenler Nuh'un yanına geliyor, Hazreti Nuh'un yanına. Onunla alay ediyorlar. Karada gemi yapıyor diye. Muhtemelen uzak bir yerde yapıyordu. Buradan da anlıyoruz ki hocam, sen iyi ol, Nuh ol, tufan koptuğunda Allah denizi ayağına getirir. Sen İbrahim ol, Allah ateşin yakmamasını sağlar. Sen Yunus ol, Allah balineyi senin için araç kılar. Ya hocam var mı ötesi?
Kesinlikle.
Yok hocam yani kelimenin kifayetsiz kaldığı yer burası. Var mı? Allah senin için balinayı araç kılıyor. Ateşin yakmamasını sağlıyor. Karada yaptığın gemiyi Allah yüzdürmeye kadir oluyor. Yani Allah artık niye güvenmeyelim gerçekten? İnfitar suresi 7. ayette. O Allah ki seni bir amaçla yarattı. Sana varoluş amacını gerçekleştirecek bir donanım ve dengeli bir tabiat verdi. Varoluş amacının dengeni değiştirecek yükün altına girmememiz gerekiyor. Şimdi bir iman edenler olarak hocam bir hatlar yedik. Yani ne yaptık? İşte vergiyi kaçırdık, şey yaptık. Amiyane tabirle söylüyorum, kusura bakmayın. Bunu bir şekilde üzerimizden atmamız lazım. Ne yapalım? Bak insan ne yapıyor hocam? Günah çıkarmaya başlıyor. Adam vicdanını rüşvet veriyor. Yetkililere rüşvet veren adam vicdanına rüşvet vermez mi? Tabii ki verir. Ne yapalım? İnfak edelim. Olur mu hocam? Olmaz. Evet, Ayet-ül Kürsi atmıştık. İşte bereket duası falan atmıştık. Bu arada hocam benim de arkamdaki Ayet-ül Kürsi de. Şey, için hakkını yiyip Ramazan'da iftar çadırı kuruyor adam. Ramazan'ın bereketini de kaçırıyor. Naylon faturalar kesip bayramda camide infakta bulunuyor. O camide ne kavgalar biter, ne çekişmeler, ne sevgisiz konuşmalar biter. Belki bugün camilerimizin bu halde olmasının sebebi de budur. Kim bilir? Çünkü temiz para bereketiyle, kirli para sıkıntısıyla geliyor. Yani bile bile zararlı olan bir şey tükettiğimizde sağlığımıza yararlı gelmesini beklemeyiz, değil mi? İman da aynı şekilde. Nisa suresi 31. ayette kaçınmanız emredilen büyük günahlardan uzak durursanız kusurlarınızı örteriz ve sizi onurlu bir makama yerleştiririz diyor. Allah hangi büyük günahlardan kaçınmamızı bahsetmişti? Bir, ticarette hile. İki, adam öldürme. Bunlar büyük günahlar. Ve diyor ki hocam 31'de yine onurlu bir makama yerleştiririz. Yani sen o put makamlarına rüşvet verme. Sen kendi hevanı gözetme. Ben sana onurlu bir makam vereceğim. O elde etmek istediğin makam. Ama bunun onurlusunu vereceğim. Bu ayet uzak durursanızdaki ayette geçen kelime teştenebu bu kelimesi. İçtinap kelimesinden türüyor o da. Bir şeyden uzak kalmanın, uzak olmanın tam zıddı olarak kullanılıyor. Yani bu şekilde kullanılmasının anlamı şu. Büyük günahlara düşmek benden uzaktadır. Benim için imkansızdır. Ben o tufaya düşmem deme. Aksine aslında o büyük günahlar hemen yanı başında. Hep bir kaçış hamlesi yapmak zorundasın. Sonuç olarak paramızı nasıl kazandığımız, nasıl harcadığımız, ticaret ilişkilerimiz en başta yer alıyor. Yani bir Müslüman toplumu inşa ederken, oluştururken dikkat edilmesi yegane ilk şeyler bu. Daha sonra insan ilişkilerimiz, kibarlık, hürmet dinimizin önceliklerini oluşturuyor. Hepimiz insanız, hata yaparız. Yeri gelir küfür ederiz, öfkeleniriz, yanlış şeyler yaparız. Kişinin arkasından konuşabiliriz, kavga ederiz. Bunlar seyyiattır. Allah bu küçük günahları örteceğini söylüyor zaten bize. Sabah namazını kaçırdık diye kendimizi hırpalamamıza gerek yok yani. Çünkü Allah zaten bu günahlarımızı bize yardım edecek. İnfitar suresi 5. ayet. Hocam böyle tüylerimi diken diken eden ayettir. İnfitar suresi zaten geneli olarak öyle. Ama 5 bir garip hocam. Hakikaten beni böyle sarsar, böyle beni uyandıran bir ayettir. Her insan neyi öncelediğini ve neyi ertelediğini fark edecek diyor. Eyvallah. Ufak çaplı meselelerde yüksek hassasiyet gösterirken maşallah asıl önem göstermemiz gereken meseleleri görmezden geliyoruz. Bu et helal mi haram mı diye düşünüyoruz. Güzel, bunu düşünmekte sıkıntı yok. Ama kazandığınız para helal mi haram mı diye düşünmüyoruz. Hacca gidip lüks otelde kalıyoruz. İçin hakkını yiyor muyum diye düşünmüyoruz. Ezan okurken müziğin sesini kısarak müthiş bir saygı örneği gösteriyoruz. Ama yolda araba sürücüsüyle kavga ediyoruz. Dükkanımıza ayet-i kürsi asıyoruz. Bereket duası asıyoruz. Ama kar göstermemek için fiş kesmiyoruz, fatura kesmiyoruz. Ahmet Kaya diyor ya hocam bir şarkısında bu ne çıldırtan denge diye. Hakikaten öyle yani. Bu ne çıldırtan denge. Elbette işte bahsettiğimiz konular önemsiz diye demiyorum ama önceliğimiz değil. İlk meselemiz gelirimizi nasıl sağladığımız, nasıl harcadığımız ve insanları kırıp kırmadığımız. Nisa suresi, İsra suresi 26. ayette devam ediyoruz. Yakınlık sahiplerine hakkını ver, düşküne ve yolda kalmışa da. Fakat sakın ola ki elindekini amaçsız bir biçimde saçıp savurma diyor. Farkı ne? Amaçsız bir savurma. Yakınında olana ver diyor. Akrabaya hakkını ver. Bu akraba kan bağı da olabilir. Bunu böyle düşünmekte bir sakınca olmayabilir. Genelde böyle düşünülmüş. Ama yakın çevrene, çevrende olana, görebildiğine, ulaşabildiğine. Çünkü akraba KRB kökünden, karı kökünden geliyor. Yani sırf kan bağı yakını değil, iman kardeşi de olabilir. Yer, mekan olarak da olabilir. O günü düşünelim mesela hocam. Ulaşım şartları, sosyo-kültürel yapı, uzaklara müdahale edemiyor, edememesine sebep olabilir. Bugün ulaşım, haberleşme olan şekilde gelişmiş durumda. Yani Filistin dediğimizde buradan 3 saat uzaklıkta. Yani gerçekten ne kadar uzak olmuş oldu Filistin'e. Ama oradan daha yakın komşun var tabii ki. Komşun yardıma muhtaçsa öncelik olur. İlk kriter ihtiyaç sahibi olup olmaması. Örneğin akraban, yani kan bağı olan akraban mesela evini yenileyecek. Zekatını ona vermez. Yakınında, çevrende kim ihtiyaç sahibiyse ona verir. Öncelik onundur. Kan bağın olsun olmasın. Akraban bir şekilde geçinebiliyordur ama yakınındaki kişinin borçları, faturaları, kira giderleri vardır. Dolayısıyla öncelik onlara ait. Bu arada dikkat edelim. İsra suresi 26'da yakınlık sahiplerine hakkını ver diyor. Bu yardımlar onların hakkı. Senin benim lütfum değil. Böyle bir şey yok. Onların hakkı. Eğer birisine ait olan para sizdeyse o para sizin değildir. O parayla alışverişe çıkamayız değil mi? Onu tutmamamız gerekir. Aylık her kazancınızın içerisinde, yani aylık olarak çalışıyorsanız, maaşınızı alıyorsanız onların da hakkı var. Bu yardımlar din, dil, ırk, cinsiyet gözetmeksizin yapılmalıdır. Eğer Allah yardım edecek kişileri affedersiniz, kriterlerinde Müslüman, Yahudi, kadın, dul, genç diye ayrım yapıyorsa, yapmıyorsa, kan bağı olan akrabayı da kategorize etmez diye düşünüyorum. İki ölçüt var. İhtiyaç sahibinde, yakınından. Mesela teyzenize yardım ediyorsunuz ama amcanızın da ihtiyacı var, ona vermiyorsunuz. Çünkü amcanızı çok sevmiyorsunuz. Böyle de yapmamak lazım. Bunu tekrardan düşünmek lazım. Paramızda başka kimlerin hakkı var hocam? Parada miskinlerin de hakkı var. Deli miskin, meseke ve sekene kelimelerinin birleşimidir. İnsanların bir durumda sıkışıp kaldığı anlamına gelir. Miskin fakir demek değil. Fakir için Arapça'da kullanılan fukara kelimesi var. Miskin mali, psikolojik, sosyolojik veya ne olursa olsun kendine yardım edemeyen insanlardan bahsediyor. Örneğin dul bir anne olabilir. Akrabaları uzakta olup hastalarına tek başına bakmak zorunda kalan birisi olabilir. Sağlık sebebiyle artık çalışamayacak birisi olmuş olabilir. İşte bunlar miskin. Bulunduğu durumda sıkışıp kalmış. Onlara sadece maddi destek değil, neyin miskinleri ise o türden yardım etmek gerekiyor. Sohbetse sohbet, destekse destek, maddi ise maddiyat.
Belki güzel ya.
Evet. Peki biz bu insanları nereden bulacağız? Benim çevremde hiç öyle insan yok. Tanıyacağız, tanışacağız. Ot gibi kalmayacağız hocam gittiğimiz yerde. Gezeceğiz, dolaşacağız, çay içeceğiz tanımadıklarımızla. Tabiri caizse ortamlara karışacağız biraz. Sohbet edeceğiz. Bir merhaba diyeceğiz mesela en sıcağından, en samimisinden.
Hocam bu arada bölmüş olmayayım. Buçağa geldik, yaklaştık buçağa.
Geldik mi? Tamam.
Gelmeyin.
Şey yapabiliriz. Yok, bitirebiliriz. Yani şöyle devam edebiliriz. Çünkü diğer konular nispeten biraz daha kısa sürecek. Paranda yolda kalmış misafirlerin hakkı var ama biraz daha hızlanayım. Yolda kalmış derken vebne sebili diyor. Yani yolun evladı anlamına geliyor. Sürekli hareket halinde olan, imkanları sabit bir yerde kalmasına el vermiyor hocam bu kişiler. Bu mekan, bir mekanda, şehirde, belde uzun süre duramıyor bu kişiler. Sürekli göçe bir hayatı hayatı yaşamak zorunda kalıyorlar. Çünkü durumları vahim. Göçebe insan aynı zamanda bu gruba da misafirler de giriyor. Yani yolda kalmış adında göçebe kişilerin de paramızda hakkı var. Misafirlerin de paramızda hakkı var. Onlara verdik. Akrabalarımıza verdik. Yakınlarımıza verdik. Hocam yani çok vermiş olmuyor muyuz böyle? Allah zaten o dengeyi hemen sağlıyor hocam. Gereksiz yere saçıp savurma diyor.
Kesinlikle.
İsraf etme. Eline
hatta
geçen
hocam,
ilk kurşun. Evet buyurun.
Ufak bir ekleme yapayım. Bir keresinde bir arkadaşım yardım faaliyetlerinde bulunan bir arkadaşım. Ailesinden şöyle bir şey gelmiş. Bizimle ilgilenmen için yardım yani bizim de mi ihtiyaç sahibi olmamız gerekiyor diye. Ondan sonra bir farkındalık edinmiş arkadaşım. Bu bana çok bakış açısı katmıştı mesela. Hani onun da dengesi gerekiyor kesinlikle.
Doğru, kesinlikle. Şimdi onlardan bahsedecektik. İlk kuruşu, elinize geçen ilk kuruşu böyle saçma sapan yerlere harcamamak lazım. Dengeli olmak, tutumlu olmak lazım. İhtiyaçlarımızı gözetmek lazım. Bir mağazaya girip şundan istiyorum, bundan istiyorum deyip böyle mağazayı birbirine katmamak lazım. İhtiyacımız olan şeyleri almak gerekiyor. Aklımızdaki tek mesele yeni çıkacak telefon olmaması gerekiyor en azından. Dediğiniz gibi bu örneklerin bir diğer aşırısı da cimri olup ailenin kendinin ihtiyaçlarını da kısmaya çalışmamak lazım. Daha ucuz diye kaliteden de ödün vermemek gerekiyor. Çünkü Müslüman kalitedir, değerdir. Her insan ister istemez hocam bir az ya da çok harcamalarda bulunacağız. Allah bu israftır ya da bu değildir diye kesin bir ölçüt koymamış. Buradaki ölçüt kendi vicdan terazimiz. Kültürümüz, zamanımız, mekanımız, ihtiyaçlarımız bu harcamalarımızın ölçüsünü değiştirebiliyor. Asla israf etmiyorum demek çok güç. Önemli olan harcamalarımızın bilincinde olabilmek. Buna gerçekten ihtiyacımız var mı sorusunu sorabilmek. Neden? İsra 27'de şöyle bir uyarı yapıyor Allah. Çünkü amaçsızla saçıp savuranlar şeytanın kardeşleri olup çıkarlar. Zira şeytan Rabbine karşı pek nankördür. Sarsıcı hocam biraz. Allah şeytanın başka özelliklerinden bahsedebilirdi gayet. Yalancılığından, riyakarlığından, düşman oluşundan. Ama Allah onun nankörlüğüne dikkat çekiyor. Çünkü şeytan şükürsüzdür. Alışveriş kolikler nasıldır peki hocam? Her şeyi almak ister. Ala
Çok
ala
daha
gider.
fazlası.
Değil mi? Aklı aldıklarında değil, alamadıklarındadır. Bu tipler hiçbir zaman mutlu değildir hocam. Tatminsiz, şükürsüz, teşekkürsüz, tefekkürsüz bir hayat sürerler. Alana kadar çatlar aldıktan sonra yüzüne bakmaz. Onun için
Her
limit
şeye
kesilir.
ulaşana kadar.
Aynen, aynen. Ondan üstünü över, altını yener. Böyle bir tip kütle.
Bunlara Allah gözünü doyursun diyoruz.
Evet, eyvallah. Bu ayetin diğer bir perspektifi de hocam, zaman. Gerçi bu ayetin öyle bir perspektif var ki, yani öyle bir panoramik perspektif var ki hocam, amaçsız da saçıp savurma. Bunu alalım. Zamanı uyarlayalım. Zamanını saçıp savurma. En değerli şey zamanımız. Tek geri gelmeyecek olan şey. Sevgiyi uyarlayalım. Sevgini saçıp savurma. Hiçbir sevginin Allah sevgisinin önüne geçmesine müsaade etme. Kul bugün var, yarın yok. Sen asıl sevmen gereken varlığı hatırlatacak kişi ise. Sevgin de ölçülü ol. Sözlerini, kelimelerini dahi saçıp savurma. Hayallerini, anılarını, düşüncelerini ve dahi kendini saçıp savurma. Son ayetimiz İsra 28. Ve eğer sen kendin umut kapın olan Rabbin katından gelecek bir rahmet ve lütfu arama çabasında olduğun için muhtaçları geri çevirmek durumundaysan. Yok, ne yapalım? En azından onlara gönül olunca bir söz söyle diyorlar. İsteyen birisine hayır bende yok Allah versin deme. O isteyen kişi maddi açıdan fakirse sen de böyle söylediğin için Allah'ın rahmetinin fakirisin hocam. Bu sebeple reddederken ses tonumuz, beden dilimiz önem arz ediyor. Şöyle söylemeyi deneyebiliriz mesela. Evet, ben de güç durumdayım. Seni acını anlayabiliyorum. En kısa zamanda elimden ne geliyorsa onu yapacağım. En azından yemeğimi paylaşabilirim. Ve en önemlisi hocam onlar için dua etmeliyiz. Kendimiz için de onlara kendi ellerimizle yardım edecek kadar güçlenebilmeyi isteyebiliriz Allah'tan. Hatta dua edelim. Allah'ım bu ellerle onlara yardım edebilmeyi nasip et. Öyle bir yardım edelim ki yardım ettiğimiz her gönül öyle bir ihya olsun ki gün gelsin o da başka bir zaman gönülleri ihya edebilsin inşallah.
İnşallah.
Esasında burada roller tam tersi değil mi hocam? İhtiyaç sahibi verirken yardım eden alıyor. Neyi alıyor hocam? Allah'ın rahmetini. Allah bize iyilik yapma fırsatı verebiliyor mu? Bu fırsatı arıyor ve değerlendiriyor muyuz? Aslında yardım ettiğimiz kişiler ebedi yaşamda bize yardım etmiş oluyor.
Öyle, öyle. Hatta hocam, sen deyince aklıma geldi. Kurban Bayramı ile ilgili bir tane rivayetten bahsediliyor. Peygamberimiz ve Hazreti Ayşe arasında geçen. Diyor ki, ya Resulallah, elimizde sadece bir kaburga kaldı diyor. O da diyor ki, bir tek o bizim değil diyor. O kadar
Eyvallah.
hoşuma gitmişti ki.
Değil mi? Değil mi? İnsan paylaştıklarıyla doyuyor, değil mi hocam?
Aynen öyle. Verdiğin senin aslında.
Evet. Biz verdiğimiz sanırız ama aslında aldığımız Allah'ın rahmetidir.
Kesinlikle.
Ekonomik konusunda ve harcamalardaki dengeyi böyle ufak bir girizgah, bir sekme açmış olduk. Şimdi isterseniz üslupta dengeye tekrardan bir değinelim.
Olur.
Tüketici olan bir toplum sürekli eleştirir. Çünkü üretimin bir parçası haline gelemiyor. Konuşmak için konuşuyor. Sürekli olarak eleştiriyoruz. Neyi? Programları, insanları, yapıları, çocukları, arkadaşları, duyguları. Seviyoruz eleştirmeyi. Biz gelenekselden şikayetçiyiz, geleneksel bizden şikayetçi. Tabii bunların şeyi var, böyle haklı gösterilen yanları var. Nedir? İşte ama benim eleştirim yapıcı, geliştirmeye yönelik yapıyorum bu yorumları. Tam da bu konu üstünde duracağız işte. Eleştiri ahlakı diyeceğiz. Eleştiri ahlakı deyince Asır suresi böyle kendini gösteriyor hocam. Okuyalım. Asra şahit olsun, elbette insanoğlu tarifsiz bir kayıptadır. Allah'a inanıp güvenenler, erdemli ve sorumlu davrananlar. Yani birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Birbirlerine hakkı tavsiye edenler kısmını alıyoruz. Ne demek bu? Ve tevasav bil hak diye geçiyor. Kökeni vasiye kelimesinden türemiş tevasa kelimesi vasiyet demek hocam. Türkçe ile de çağrışım yapabilmek mümkün. Vasiyet aynı kelime. Peki vasiyet üstünde biraz düşünelim. Vasiyet ne zaman edilir? Bir düşünelim, ölmek üzere olan bir yakınımız. Babaannemiz, anneannemiz, sevdiğiniz bir akrabamız. O ruhun bedenden ayrılmadan önce söylediği birkaç cümle. Ömrünüz boyunca yankılanırdı sanırım kulaklarımızda. Belki rüyalarımızda, belki en huzurlu anlarımızda gelirdi. O kelimeler söylenirken siz başka bir şeyle uğraşamazsınız, değil mi? O anda iki şeyi dinlemezsiniz. Ya da atıyorum telefonuna bakmazsın. Ya da televizyon izlemezsin. Şimdi babaannen sana bahsediyor, dur bir televizyon izle falan demezsin. Yani. Oradaki tek önemli şey vardır. Tek amaç vardır. Vasiyet eden kişinin ömrü boyunca süzdüğü o tavsiyeleri sana aktarabilmek. Vasiyet alanın da o kelimeleri zihnine kazımak. İşte tevasa bu hocam. Bu sebeple tevasam yabancılara verilmez bu tavsiye. Tanımı gereği vasiyeti sevdiğimiz insanlara verir. Allah hakkı tavsiye edin derken tanımı gereği o kişiyi sevmen gerekiyor. Çoğu zaman ben doğru bildiğimi söyler geçerim düşüncesi bu konu bağlamında yanlış oluyor. Eleştirme sebebin gerçekten sevmen mi? Eleştirin temelini sevgiden mi alıyor? Gerçekten eleştirdiğin kişiyi önemsiyor musun? Bazen durum tam tersi olabiliyor. Kişiyi çok seviyoruz ama o kırılır diye hatasını söylemiyoruz. Ya da çok sinirlenir diye söylemekten vazgeçiyoruz. Bu doğru bir tutum değil. Gerçekten sevdiğinin birisinin günah içerisinde kalmasına müsaade edemeyiz. Kişi gıybet yapıyor, vergi kaçırıyor, yalan söylüyor ama biz onu incitmemek için doğruyu ifade etmiyoruz. Eğer sevgi yoksa, o kişiye karşı duyduğumuz endişeler yoksa, ses tonumuz, beden dilimiz, kelimelerimiz, duygularımız, saldırmaktan başka bir şey yapmamış olduk. Kenan şarkısında diyor ya hocam, ne dediğin değil, nasıl dediğin olay diye. Öyle yani bir yerde. Arkadaşına tavsiyede bulunurken, ben Asr suresi gereği, kardeşim ben şey yaptım, tavsiyemi verdim, çekiliyorum. Sen muhtemelen cehennemiyiz. Hadi bana eyvallah diyemeyiz mesela.
Bir söz vardı, bir yanlış hatırlamış sanıyorsam. Yanlış üslup doğru sözün celladıdır diye.
Evet, doğru. Doğru hatırlıyorsun hocam. Tevasi gereği, bu kelimemiz gereği hocam, dolu ve yenilikçi olmamız gerekiyor. Sevgi dolu ve yenilikçi olmamız lazım. Aynı şeyi söylemenin daha kibar yollarını bulabilmek gerekiyor. Vasiyette tavsiye edeceğimiz durum, karşıdaki kişinin direkt kalbine işlemelidir. Vasiyet, kalbi yumuşamış kimseye yapılıyor. Yani tavsiye edeceğimiz şeyi karşınızdaki kişi almaya hazırdır tavsiye edeceğiniz şey. Bazen sırf üslup yüzünden dediğin gibi kişiler önceki hallerinden daha kötü halde de olabiliyorlar. Vasiye kelimesinin fiil hali Arapçada kökü çok kuvvetli olup sökmesi zor ağaçlar için kullanılıyor. Dolayısıyla bu anlamıyla insanların birbirine böylesi bağlı. Yani o ağaç kadar birbirine bağlı anlamını da katıyor. Tavsiye veren konum şeydir ya hocam biraz. Tavsiye verilen konuma göre biraz daha böyle hani tavsiye veriyorum. Biraz şey gözükebilir. Arada sürtüşmeler çıkabilir. Ama bu onlardan vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Onlar için zaten sen kayıp vakasın diyemeyiz. Arapçada elvasi kelimesi palmiye ağacından yapılan halat anlamına da geliyor. Bu da şu anlamı geliyor hocam. Ayette kullanılan B harf var ya, ve tevasav bil hak diye. Hakikatte bağlılığınız sebebiyle birbirinize bağlısınız demek istiyor aslında Allah bize bu. Arapça dil bilgisine göre bir kalıp vardır hocam. Tef'ale kalıbı. Bu iki cihet, iki taraf anlamına geliyor. Yani tevasav kelimesiyle bunda kullandığını gördüğümüzde ben size bir öğütte bulunuyorum ama öğüdü ben de almaya hazırım. Bana da öğütte bulunabilirsin. Ben de buna açım demek oluyor. Sadece öğüt vermek değil, öğüt alabilmek de gerekiyor tevasi gereği. İlişkilerimizde bize gereken şey yine dengeli olabilmektir. Peki hocam, uyaracağımız kişiyi sevmiyorsak ama uyarmak zorundaysak ne yapalım? Yani tevasi de değil. Taha suresi 44. Fakat ona konuşurken yumuşak bir üslup kullanır. O zaman belki söz dinler. Ya da en azından daha ileri gitmekten çekinir. Allah tarafından bu verilen bu emir, yani bu aslında şey, ayet biliyorsunuz Hazreti Musa'ya verilen bir tavsiye, Firavun'la konuşması için. Müslümanın düşmanı olan tutumunu belirlemede temel kriter olarak dikkat çekiyor. Ayetteki kavli leyin diye geçiyor hocam bu. Yumuşak söz söyle. Kavli söz leyin ise sertliğin zıttı. Yani yumuşak söz anlamına geliyor. Yumuşak, ince, şefkat ihtiva eden söz anlamına gelir. Muhatabı korkutmamak ve dinlemesini sağlamak için başta teşvik edici sözler söylemek. Sonra da uyarı ve cezayı yumuşak ifadelerle anlatmaktır. Diktatörlerin içinde bulundukları sahte kibir ve gurur hali uyandırmıyor. Belki söz dinler. Bakın Allah bile umuyor. Belki söz dinler diyor. Mesela dolayısıyla Harun'un ve Musa'nın da Firavun'a gidip bunu söylerken onlar da aslında Firavun'un bu tavsiyeyi uyacağını düşünüyorlar. Çünkü davet ettiği yola geleceğinden ümidini kesmiş biri benimsediği görüşü hakkıyla savunamaz.
Kesinlikle.
Firavun'a gösterilen merhameti görüyor musunuz hocam? Bebek katili aslında yani. Bazı mutasavvıflar şöyle diyor bu ayeti yorumlarken. Ya Rabbi diyor, bu sana düşman olana karşı yumuşaklığındır. Ya sana dost olana karşı yumuşaklığın nasıl olur? Umarım biz de o dostuzdur.
İnşallah.
Evet. Burada dikkati çeken önemli bir husus hocam. Kur'an düşünmeyi, Allah'tan korkmayı kavli lehine bağlıyor. Yumuşak söze bağlıyor. Bu yaklaşım zıt anlamıyla ele alacak olursak, sertlikle üzerine giderseniz ne düşünür ne de haşyet duyar. İnsana yumuşak tesirli söz söyleyince düşünmeye başlar. Biz Müslüman olarak şefkatli, merhametli, ince düşünen, hoşgörülü kimseler olmalıyız ki İbrahim peygamber de öyle değil mi? Hud suresi 75. ayette. Doğrusu İbrahim çok içli, yumuşak huylu ve kendini Allah'a vermiş bir kimseydi diyor Allah. Ama bugün insanların vakti yok hocam durup ince şeyleri anlamaya. Peki dinlemiyorlarsa ne yapalım? Müzzemmil suresi 10. ayet. Ve onların söyleyebilecekleri her şeye karşı sabırla diren. Ve güzellikle uzaklaş onların çirkin tavırlarından diyor Allah. Güzellikle ayrıl. Yani darılmaksızın, kızmaksızın, şiddet hareketine ve nefretine dönüşmeksizin. Sabır oldukça fazla tavsiye edilir insanlara. Olmazsa olmazımızdır. Çünkü davet bir cihattır. Nefisle, şehvetleriyle, sağa sola kaymalarıyla, zaaflarıyla, emelleriyle, arzularıyla, yalan ve iftiralarıyla, bunların hepsiyle cihattır. Uyarmaya başladığınızda siz de fark etmişsinizdir. Vicdanlardaki örtüye müdahale ettiğiniz zaman saldırıya geçmeye başlarlar. Yalan ve iftira atarlar. Hani savaşmaya gelene nefsi müdafaa olarak sen de savaşırsın. Ama iftira atana, yalan söyleyene karşı nasıl iftira ve yalan atabiliriz ki biz? Nasıl mücadele edeceğiz onlarla? 11. ayette diyor ki, nimet içinde yüzen o yalancı kafirleri bana bırak. Ve onlara biraz mühlet ver diyor. Ya Allah diyor ki hocam, o yalancıları bana bırak diyor. Ben halledeceğim onları diyor, rahat olsun. Eyvallah. Özetleyecek olursak, gerek yakınlarımızı uyarmadan, gerekse tebliğde, hep hoşgörülü ve kibar olmalıyız. Öğreneceğimiz, edineceğimiz ilk dil tatlı dil olmalı. Tavsiye vermeye hevesli olduğumuz kadar tavsiye almayı da istemeliyiz. Hepimizin hataları olmuştur, olacaktır da. Ama en güzeli bunlardan ders çıkartıp doğru yolun yolcu kulları olmak. Son ayet okuyorum. Kasas suresi 56. Bu konuyu da bitirmiş olalım. Şüphesiz ki sen sevdiğin herkesi doğru yola yöneltemez. Ve fakat Allah isteyenin doğru yola yönelmesini diler. Zira o kimin doğru yola girmek istediğini çok iyi bilir. Diyor.
Çok
doğruşlukta dengeydi. Şimdi inşallah sevgi, aşk duygusuyla denge diyelim hocam. Ondan sonra bakayım 22.45. İyi. Vaktimizi hocam bereketli kullanıyoruz gerçekten. Tahmin ettiğim gibi olmadı. Aynen, hamdolsun. Sanırım vaktinde şey yapmış olacağız, bitirmiş olacağız.
İnşallah.
Sevgi. Biraz zor bir konu hocam, yorulduk. Aynen.
Muhabbet. Sana da bu kaldı hocam.
Evet. Muhabbet sevmektir. Arapçada habba, sevgi sözcüğünden gelir. Muhabbet dostluktur, ahbap da buradan gelir. Habib, sevgili de aynı kökten geliyor. Muhabbet, insanın sevdiğiyle yaptığı konuşmaya denir. Rum suresi 21. ayetle başlayalım. Onun ayetlerinden biri de içinizden kendisine huzur ve sükuna kavuşacağınız eşler yaratması, aranıza sevgiyi ve şefkati yerleştirmesidir. Bunda kuşkusuz düşünen insanlar için dersler vardır. İnsan ekmekle doyar, emekle büyür, sevgiyle yaşarmış hocam. Sevgi varlığın yaratılış sebebi. Çünkü varlığı var eden Allah onu sevgiyle yaratmış, sevmiş ve sevilmeyi istemiştir. Alak suresi 2. ayetinde diyordu ya hocam, Allah insanı alaktan yarattı diye. Bunun iki anlamı var aslında. İki anlamda şey yapabilmek mümkün. Allah insanı ilgi alakadan ve alakadan yarattı. Yani embriyo anlamındaki kelime alaka, ilgi anlamındaki kelime de alak. Alak suresi bize bir yerde bilginin ahlakını da gösteriyor. Rabbimiz bize oku derken, somutu da oku, soyutu da oku. Embriyo somutu, ilgi alaka, soyutu temsil ediyor olabilir. Tümüyle okunacak şeyleri Rabbine atfederek oku. Bilimle oku, sevgiyle oku. Çünkü seven merak eder, merakla okur. Merak edenlerinizi merakla bırakmayınız. Evi cennetten bir köşe yapan şey sevgidir. Cehennemden bir çukur yapan şey ise sevgisizliktir. Sevginin hüküm sürdüğü yerde barışık, kendine güvenen, başkalarına güvenen, umutlu, hoşgörülü olurlar. Eşler arası sevginin yansıması kıskançlıktır. Ama her kıskançlık sevgiden doğmaz hocam. Bazıları nefretten de doğabilir. Sevgiden doğan kıskançlık sevgiyi geçerse onu yer bitirir, fırsat vermez. Kıskançlığın en kötüsü kişinin sevdiği bir değeri Allah'tan ve onun davasından kıskanmasıdır. Bu durumda iki sonuç kaçınılmazdır. Ya kıskanın kıskandığı kendi başına bela edilir ya da elinden alınır. Seni seviyorum deyip sevginin ispatı anlamına gelen ilgi ve emeği göstermeyen biri sevginin bedelini ödemekten kaçıyor demektir. Aşk kavramı Kur'an'da hiç geçmez hocam. Aşk tanımı gereği şiddetle sevme, şiddetli ve yıkıcı sevgi anlamına geliyor. Şimdi denge konuşuyoruz ya hocam. Bir kefede şiddet, diğerinde sevme var. Diğer kefede yakma var, diğerinde sevgi var. Dengeli oldu mu hocam? Olmadı. Aşk akıl kârı bir iş değil hocam. Gönül kârı da bir iş değil. Esasında aşk kâr değil zaten. Külliyen zarar hocam bir yerde baktığında yani. Aşık olduğumuzda kendi gözlerimizi boyarız. Bunun değerini öyle şişiriz ki sonunda onu almaya gücümüz yetmez. Sonra ne yaparız hocam biliyor musun? O değeri şişen sıfırları bir bir silmeye başlarız. Değerini düşürürüz gerçekleri gördükçe. Nihayet de elimizde kalan tek şey gerçek olur. İnsanlar maalesef beğendiklerini sevmeye çalışıyorlar. Halbuki sevdiklerini beğenmeliler. Aşk bir yanılsamadır. Aşk yanlış anlamasıdır iki insanın birbirini. Aşkı aramak isteyenler yanlış anlamayı ararlar. Her türlü iyi şeyi o kişiye atfederiz. Sonra ona aşık oluruz. Yetersiz bir gerçekliktir bu. Çünkü gerçeği bilmek istemeyiz. Birini anlamadığınızda ona aşık olursunuz. Kişinin gerçek dediğini fark ettiğinizde onun düşündüğünüz kişi olmadığını söyleriz. Dolayısıyla aşk yanlış anlamadan ibarettir. Birini gerçekten anladığınızda aşk da sona erer. Şimdi aşkı bir kenara bırakalım. Aşk yoksa ne var hocam?
Sevgi.
Eyvallah. Asıl olan sevginin gerçek bir biçimde dal budak salması, üretici, özgürleştirici bir sevgi olmasıdır. Tam tersi tüketici, tutuklayıcı, kör edici ki bu sevgi değil. Bu sevginin muhatapları birbirini tanıyıncaya kadar severler. Oysa ki erdemli insanlar tanıyıncaya kadar değil, tanıdıkça sever. Eyvallah. Ve sevilen insanlardır. Bunun tam tersi şıp sevdiliktir işte. Şıp sevilenler çıt kırılırlar. Sevmek katlanmaktır hocam. Bir çiçek misali güneşi severken gecenin karanlığına katlanmaktır. Sevmek içini ısıtan muhabbetken ayazın sessizliğine katlanmaktır. yanı başında olmasını isterken mesafelere katlanmaktır bazen. Aşk tümüyle kör olmakken sevmek tümüyle görmektir. Gündüzü de geceydi, yakını da uzağı da, doğruyu da yanlışı da, olduğu gibi kabullenmektir. Özgürlük sevgiyle verilir. Sevgiyle verilen özgürlük parçalayıcı değil, yürekten bağlayıcıdır. Fikri hür, vicdanı hür, satılamaz, satın alınamaz şahsiyetler kazandırmış olur. Sevmek kişinin sevdiğine kendisinden bir parça vermesidir. Sevdiklerinize aldığınız hediyeler, pahalı hediyeler, belki oyuncaklar, güzel yiyecekler, çiçekler. Bunların hiçbirisi ayıracağınız zamanın yerini tutmaz. Emerson şöyle bir şey söylüyor hocam. Hediyeler armağan değildir. Verilmemiş armağanlar için birer kaçamaktır. Gerçek armağan karşınızdakine kendinizden bir parça verebilmektir diyor. Naçizane ben de hediye alırken hocam ayıramadığım zamanın özrü olarak veriyorum bunları. Sevgiyle terbiye, terbiyelerin en güzelidir. Rabbimiz bizleri sevgisiyle terbiye etsin inşallah.
Amin.
Öyle ya, Allah'tan daha çok düşünüp sevdiğimiz, Allah'tan daha çok düşünüp sevdiğimiz her şey gün olur, imtihan diye karşımıza çıkar hocam. Bir ayet de hocam beni çok korkutuyor. Hakikaten. Bakara suresi 165. ayet. Fakat insanlar içerisinde Allah'tan başkasına bir Allah'tan başka bir takım varlıkları Allah'a eşdeğer rakip güçler olarak görüp onları Allah'ı sever gibi severler. Oysa ki iman edenler en çok Allah'ı severler. Allah'tan daha çok sevdiğimiz ne varsa evlat, eş, statü gün gelir bizim imtihanımız olacak. Net. Düzen böyle işliyor sanırım. İbrahim peygamberin de bir sevgi imtihanı vardı hocam. Oğlu İsmail. Saffat suresi 107. 107. pasaj. Onları bir okuyayım istersen. Rabbim bana erdemli bir evlat bağışla. Bunun üzerine ona uyumlu ve olgun bir oğlan çocuğu müjdeledik. Derken çocuk onun çaba ve tasasına ortak olacak olgunluğa eriştiğinde İbrahim şöyle dedi. Yavrucuğum kendini rüyada seni kurban ederken görüyorum. Kendimi rüyada seni kurban ederken görüyorum. Bir bak bakalım sen bu işe ne dersin? Babacım dedi. Sana emredileni yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Sonunda o ikisi Allah'a teslimiyetlerinin bir gereği olarak varlıkları sonuca uydular ve babası onu yüzüstü yatırınca biz kendisine ey İbrahim diye seslendik. Artık rüyanı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Nitekim biz iyilik yapanları işte böyle ödüllendiririz. Hiç şüphesiz bu elbet apaçık bir sınavdı. Ve biz ona fidye olarak muhteşem bir kurban verdik. Bu ayetlerden anladığımız İbrahim peygamber İsmail'i o kadar çok sevmiş olacak ki Allah onu oğluyla sınadı. Yoksa evlat kurban etmek olur şey iş miydi İbrahim için? Ki sorgulayan İbrahim'di bu yani. Bundan önceki ayetlerde babasının kavminin putlarını sorguluyordu. Enam suresinin sorgulama ayetlerinde yıldızı, ayı, güneşi, sonra toplumunu sorguluyor. Daha sonra Allah tarafından ölümsüzleştirecek şu cümleleri söylüyor. Enam suresi 79. ayet. Artık ben her türlü batıldan yüz çevirerek bütün varlığımla gökleri ve yaratana yöneldim. Ve ben ondan başkasını ilahlık yakıştıranlardan değilim. Kendisini ciddiye aldığı için inancını ve inkarını, evetini ve hayırını, kabulünü ve reddini ciddiye aldı İbrahim. Bu ciddiye alış sayesinde parmak kayı gösterirken parmağı değil, parmağın gösterdiği istikamete bakmayı bildi. Güneşe, aya, yıldızlara takılmadı. Onları hakikat yürüyüşüne bir işaret taşı olarak kullandı. Oğlum dahi kurban etmekten kaçınmadı. Bizlere bu sevgi imtihanlarını bizi koşulsuz seven Rabbimizin bizi çağırması olarak düşünelim. Sevilmeye en çok layık olan, sevgiyi yaratan, sevdiğini yaratan, ikiniz arasındaki muhabbeti yaratan, daim kılan, sürekli el ve dudu hatırlayacağınız muhabbetinizi zenginleştiren Allah'tır. Allah kendisini bizlere hatırlatan kalplerle birleştirsin. Dostlarla buluştursun inşallah.
Tamam.
Sevmekten korkmayın diyelim. Son. Sevginizin Allah sevgisinin önüne geçmesine müsaade etmeyin. Yeter. Sevginde dengeli ol. gün gelir sevmemen gerekebilir. Furkan suresinin 74. ayetinde diyordu ya bir de, Rabbimiz eşlerimizi, çocuklarımızı bizim için mutluluk kaynağı yap. Demek ki sıkıntı yok. Yani dengeyi sağladığımız zaman bize mutluluk kaynağı olabiliyorlar. Elvedüt neydi hocam? Salih kullarını çok seven ve onlar tarafından çok sevilen anlamına geliyor. Meryem suresi 19. ayette iman edip iyi amellerde bulunanlara gelince Allah onlar için bir sevgi yaratacaktır diyor mesela. Allah'ı seven insan ne yapar? Allah'ın sıfatları üstünde ne düşünür? Senin de bir şeyler eklemeni istiyorum bu arada. Bu isimleri anlamaya çalışır. Vedud isminin ve onunla ilişkili diğer bazı isimlerin insan ve toplum üzerindeki yansımaları ve etkilerini üstünde düşünür. Kendi hayatı ile ilgili yönlerini göz önünde alır. Allah'ın bütün varlıkları ve insanları sevdiğini, onlara iyilikte bulunduğunu, insanların da Allah'ı ve insanlarla birlikte diğer varlıkları sevmeleri gerektiğinin bilincine varır. Allah'ı sevmek, Allah'ın yap dediği şeyleri yapmasını, yapma dediği şeylerinden de uzak durmasını gerektirir. Peygamberlerden de örnek almasının gerektiğinin bilincine varır. Hocam bizlere dinleyici lazım değil. Bizlere anlayıcılar lazım. En değerli olan varlığınız, vaktinizi teşekkür ederim bana ayırdınız. Benim çalışmalarım burada sonlanıyor sanırım. Senin de bu elveda'da eklemek istediğin bir şeyler varsa seni dinlemek isterim.
Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hani ben burada sadece şeyi önerebilirim. Ali Şeriati'nin bahsetmiştim hani.
Evet.
Aşk ve sevgiyi anlattığı kısa bir yazısı var. Okumanızı kesinlikle öneririm. Hani bana aşk ve sevgi arasındaki farkı ve ilişkiyi çok güzel anlatan bir yazı olarak gelmişti. Allah inşallah bize en çok mümin, en çok Allah'ı sevmeyi nasip etsin ve bize Allah'ı sevmemizi ve Allah'ı anlamamızı sağlayacak eşler nasip etsin diyelim
Eyvallah.
İnşallah ve dostlar nasip etsin.
Allah razı olsun.
İzleyen herkese çok teşekkür ederiz.
Hocam bir saniye. Hocam bir saniye. Şimdi bu çalışmada ekstra olarak yararlandığım bir kitap vardı ki Diriliş Kalbinin Numan Ali Khan. Bilmiyorum şu an gözüküyor mu? Yorumlarda da yorum yapmak isteyen dostlar olursa hani bu şey gönderi olarak
katılmak isteyen varsa böyle yorumlara yazın. Arasından bir tane seçip hediye edeceğiz inşallah.
Aynen inşallah. Hatta hocam patron çıldırır diyelim, kargoyu da biz de verelim. tam hazır bir iyilik yapmışken tam yapmış olalım. Bu çalışmamı da eğer şey yapmak isteyenler olursa, edinmek isteyenler olursa gerek Instagram'dan gerek Twitter'dan yazıp böyle biraz daha derlemem gerekiyor güzel bir yazı olması için. İnşallah bir haftaya onları da göndermiş olurum. İzninle kaynakları da belirtmek istiyorum. Çünkü hocam ben alim değilim. Araştırıp okuduklarımdan derleme yaptım sadece. Bilgiyi üreten alimlerimiz bizim de hakkını yememek amaçlı. Onların da şöyle bir ismini istersen bir 20 saniye kadar zikretmek isterim. Dirilt Kalbini Numan Ali Khan, Seyyid Kutup Fizilal-i Kur'an, Mustafa İslamoğlu'nun Siret-ül Kur'an, Tavsiyeler Selam Olsun İbrahim'i, Abdüsselam Korsnok'un Kur'an'da Beşir kavramı, Çetin Eker Annemin Plakları, İslam Antiklopedisi ve Açık Kur'an gibi platformlardan yararlandım. Allah onlardan da razı olsun. Sizden de razı olsun. En değerli vaktinizi, vaktinizi bana ayırdığınız için teşekkür ederim. Siz Allah'tan razı, Allah sizden razı olsun. Bu imkanı bana tanıyan başta Rabbime, vesile olan Genç Akıl ekibine teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.
Biz teşekkür ederiz Ömer Hocam, Allah razı olsun. Bana 1 ile 10 arasından bir sayı söyler misin?
7.
Sayacağım bir saniye, 7.yi vereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mert Ay Kanat, bize yazarsanız size hediyeyi evet. Gönderelim inşallah.
Evet.
Ömer Hocam ağzına sağlık, Allah razı olsun. Çok güzel bir yayındı. Çok memnun kaldım.
Eyvallah. Sürçülisan ettiysek affola. Ne kusur varsa bendendir arkadaşlar. Kesinlikle İslam ve Kur'an'dan değildir yani. Ben
çok teşekkür ederiz. Vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür
Allah
ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Genç akıldaydınız. Allah razı olsun hepinize. Öncelikle de Ömer hocama güzel sohbeti için. Görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Çok sağ
Allah'a
olun hocam. Hayırlı akşamlar, hayırlı
emanet.
geceler.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
İyi akşamlar.